Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la gerçekleştirilen Filistin Gönül Vatan, Kıble Vatan, İman Vatandır başlıklı mülakatı paylaşacağız. Filistin meselesi Müslümanlar için ne ifade ediyor? Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selâ alâ Rasûlillah. Müslüman imanına coğrafi sınır çizilemez. Müslüman için vatanın sınırları ancak imanla çizilir. Filistin İslam beldesidir. O halde Filistin bir Müslüman olarak benim için gönül vatan, kıble vatan, iman vatandır. Sizin için doğum yeri anlamında vatansa benim ve diğer Müslümanlar için gönül vatan, kıble vatandır. Hani şimdilerde mavi vatan, gök vatan, yeşil vatan söylemleri yaygın ya. Aynı söylemin devamı olarak ben de Filistin için gönül vatan, kıble vatan diyorum. Siz hadis ilmi alanında doktora yaptınız. Hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır sözü hadis olarak sabit olmamakla beraber iman vatan, gönül vatan, kıble vatan tanımı çerçevesinde orada yaşayan müminlerin sevilmesi anlamında manası sahihtir denilebilir diye düşünüyorum. Durum bu olunca Filistin meselesi de Müslümanlar için din, iman, vatan meselesi demektir. Sonucuysa varlık, yokluk çizgisinde Müslüman dünyayı en nazik ve hayati anlamda ilgilendirmekte ve İslam ülkelerine ayna olmaktadır. Herkes Filistin aynasında boyunun kaç santim olduğunu görebilir. Mesele söylem ve şov meselesi değil, eylem ve samimiyet meselesidir. Neslimizi başta Filistin davası olmak üzere ümmetin meselelerine sahip çıkması için nasıl yetiştirmeliyiz? Önce bir tanım yapalım. Ümmeti Muhammed, Kur'an-ı Kerim ekseninde sünnet-i Muhammed'le iman, tevhid temeli üzerinde inşa edilmiş sosyal bir yapı ve gerçekliktir. O halde ümmet ve sünnet birbirinin yokluğuna dayanması mümkün olmayan iki peygamber emaneti ve mirasıdır. Hem sünnetin hem ümmetin her ikisinin temelinde de olmazsa olmaz niteliğiyle Kur'an-ı Kerim bulunmaktadır. Buradan hareketle ümmetin bireylerini, ümmetin ve insanlığın meseleleri çerçevesinde kitap, sünnet çizgisinde özgün bir bilgilendirme ve bilinçlendirme yol ve yöntemiyle yetiştirmek gerekir. Bunun anlamı, İman duyarlılığı her türlü dünyevi değer ölçülerinin önünde yer alacak, kulluk bilinci ve ahiret inancı ve hesap kaygısı içinde yaşayan bir birey kıvamında yetiştirmek demektir. Bir başka söyleyiş de kendisini aynı imanı paylaştığı ümmet bireylerinden biri olarak gören bir bilince, söylem ve eyleme sahip ben Müslümanlardanım diye duruşunu dillendirip bunu fiilen ispat eden bir kimlik ve kişilik olarak yetiştirmek demektir. Bildiğimiz bir gerçek vardır. O da Allah elçileri bütün peygamberlerin iki ortak sünneti uygulaması bulunmaktadır. 1. İnananlardan yana tavır almak ve onlara göz kulak olmak. 2. Tevhid inancına sahip muvahhid nesiller yetiştirmek. Gençliğinizde ümmet meselelerine sahip çıkmak ve bu yolda mücadele vermek adına neler yaşadınız? Gerçeği söylemek gerçeğin hakkıdır. Bizim gençlik ya da yetişme yıllarımızda ülkemizde ümmet, şeriat gibi kelime ve kavramların dile getirilmesi, yazılması büyük cesaret işiydi. Hemen ümmetçilikle veya şeriatçılıkla suçlanırdınız. Suçlamalar sizinle de sınırlı kalmaz, ülke ve hatta dünya Müslümanlarına kadar uzanır, uzatılırdı. Yüce Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Rahmetli bir hocamız 1970 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'nde hitabet ve irşat dersinde "Evladım, şeriat deyince birileri rahatsız oluyorsa hak deyiniz hak. Hak da şeriat demektir. Şeriat da hak demektir." diye temel kavramlara alternatif kavramlar bulma ve fitneyi uyandırmadan hakkı tebliğ etme yöntemlerinin gereğine işaret etmişti. Bana göre hocanın bu tavsiye ve tavrı bugünün meşhur ifadesiyle diklenmeden dik durmaya çalışmaktı. Bir anlamda leküm dinukum veliyedin demekti. Hatırladığım kadarıyla o günlerde bizler de bize çok görülen, bize ait değerleri daha bir iyice öğrenmek, onları halka sunmak için günün anlayış ve kültür sanat uygulamalarını imkanlar ölçüsünde heyecanla ve ısrarla ortaya koymaya çalışırdık. Benim Onlar Böyleydi adını taşıyan piyesim, sözünü ettiğim alanda böyle bir gayretin sonucudur. O piyes 70'li yıllarda ülkenin her tarafında temsil edilmiş, Müslümanlara sahabe nesli örnekliğinde kendilerine hisse çıkarma, görev üstlenme mesajı olmuştur. Uzun yıllar biz rahmetli annemin işler birileri tarafında ters istikametlere çekildiği zaman ve hallerde söylediği gibi bizim inek eve doğru gelecek ya mahallenin veletleri olmasa diye söylenmekle yetinmek zorunda kaldık. Çünkü batıya verilmişti komut, yönümüz hicrete hasretti. Bu tersliği fark eden, bu hasreti yüreğinde duyan, sistemin öngördüğü ya da dayattığı eğitim-öğretim çarklarından imalat hatası olarak çıkmayı başarabilenlerin kısıtlı ama samimi gayretleri yeni yeni rahatlama ve hizmet alanlarının açılmasına vesile oldu. İmam Hatip neslinin yetişmesine ön ayak olan girişimlerin bana göre manası yeni inançlı bir nesil yetiştirme gayreti ve fedakarlığı olmasında ve ümmet bünyesinde aradığı sağlık aşısını ya da kurumunu sunma teşebbüsü olmasında yatmaktadır. Ümmetin meselelerine sahip çıkma, ümmete ait değerlerin kurum ve kuruluşlarını işler hale getirmeden ve elemanlarını yetiştirmeden gerçekleştirilemez. Bizim dönemimiz ağırlıklı olarak bu tür gayretlerle geçti diyebilirim. Sizce akademisyenler Gazze'deki olaylar karşısında elinden geleni yaptı mı? Bu sınavı nasıl verdiler? Akademya, kaideten dış etkenlerden uzakta, bilimsellikten ve gerçeği aramaktan başka amacı olmayan çalışmaların yoğunlaştığı bir ortamın ifadesidir. Akademisyenler de bu ortamın bilimsel özgürlüğe sahip elemanları olarak bilinirler. Olan biten olaylar ve gelişmeler karşısında akademiyanın kendi gerçekleri çerçevesinde görüş beyan etmesi, eylemler ortaya koyması kaideten hakkıdır, normaldir ve beklenir. Ancak her hak gibi bu hakkı da kullanıp kullanmamak sahiplerinin sorumluluğundadır. Gazze'deki zulüm karşısında Müslüman akademisyenlerin tutumu, bana sorarsanız, özellikle ülkemiz çerçevesinde söylemem gerekirse, aldıkları ulusalcı ve baskın Batı eğitim ve öğretiminin etkisiyle kendilerinden beklenen kapsamda olmaktan uzaktır. Üzülmedikleri söylenemez ama müstemleke eğitim ve öğretimin içinde yetişmiş, beklentileri de aynı ortamın dışına taşamamış olan bireylerin bir anda her şeyi geride bırakıp ümmetin bütünü için ortaya atılmalarını beklemek doğrusu hüsnü niyete dayalı sadece bir temennidir. Ne yazık ki bu temenni büyük ölçüde temenni olmanın ötesine geçebilmiş değildir. Geçmiş yılların anlamsız ve fakat amansız baskıcı havasını solumamış olan üniversite gençliğinin kendi yetiştikleri ortam gerçeklerine göre akademisyenlerden biraz daha cesur davranıp gösteri ve protestolar tertip etmeleri akademisyenlerin eylemsizliğini bir ölçüde telafi etmiştir denilebilir. Grupçu, ulusalcı ve cemaatçi anlayışların günümüzün uluslararası bloklaşma olgusunu dikkate alıp iman birliğini, din kardeşliğini önceleme aşamasına ulaşması ve o düzeyde kurumsallaşması halinde gönül coğrafyası, ümmet ya da gönül vatan kavramları işlevsel hale gelebilecektir. Bu sınavı başarılı bir şekilde vermek için ne yapmaları gerekiyordu sizce? İlim ehli, akademisyenler ilmin şerefini korumuş olsalardı, ilim de onların şerefini korurdu diye ilkesel bir söz vardır. Her akademisyenin kendi alanı çerçevesinde Filistin ve Gazze'deki olaylar hakkında yapacağı bir değerlendirme, ortaya koyacağı gerekçeli ve bilimsel tez, düşünce ve öneri elbette bulunabilir. Bu noktada gayret gösterilmediğini söylemek de bana göre doğruluğu tartışmaya açık bir genelleme olur. Ama yeterince hissedilir ve duyulur şekilde ortaya konulamamış olduğunu söylemek mümkündür. Bu da inkar edilemez. Aktivist ya da aksiyoner olabilmek için önce müstemleke zihniyetinden, Batı ne der endişesinden kurtulmak, sonra da inancının adamı, imanının akademisyeni olmaya niyet etmek ve bu manada az çok bedel ödemeye hazır olmak gerekir. Müslüman ülkeler bazında akademiyanın henüz bu noktaya gelmemiş olduğuna tanıklık etmek acı verici olsa da gerçektir. Şahit olduğumuz olaylar karşısında akademisyenlere düşen görevler nelerdir? Öyle sanıyorum buraya kadar söylediklerimizden bu sorunuza cevap verilmiş oldu. Ancak ilave olarak şu noktayı da vurgulamak isterim. Çağımızın iletişim imkanları göz önüne alınarak kurumlar ve ülkeler arası meslektaşlarla irtibata geçip küresel çapta bazı bilimsel ve eylemsel hazırlıklara vesile veya ortak olunabilir. Bu konuda gösterilecek gayretlerin cephe cihadına fiilen katılmaya eşdeğer olduğu unutulmamalıdır. Her halükarda ilahi iradenin tecellileri karşısında rıza çizgisinde olmak biz Müslümanlar için en önde gelen imani bir gerekliliktir. Başlangıçtan günümüze kadar ilahi kelimetullah için canlarını feda etmiş ümmetin tüm şehitlerine ve özellikle de Gazze şehitlerine selam olsun diyor, hayatta olan mazlumlara sabır, nusret ve zafer diliyorum. Vesselamu aleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la gerçekleştirilen Filistin Gönül Vatan, Kıble Vatan, İman Vatandır başlıklı mülakatı paylaştık ilk olarak. Mülakatın devamında yine İsmail Lütfi Çakan imzalı bir şiir var. Onu da paylaşarak programımıza devam edelim. Gönül ya da Kıble Vatan başlığını taşıyor aktaracağımız bu şiir. Bir zamanlar kıbleydi ümmeti Muhammed'e. Yetim olunca ümmet kaldı öksüz Kudüs'te. Ağlıyorum şimdi ben yalnız kalan Gazze'ye. Soruyorum kendime, acep ümmet nerede? Direniyor bak Gazze Yahudi zalimine. Sarsılmaz iman ile şehitler vere vere. Gönül vatandır Gazze, dönse de harabeye. Abad olacak bir gün ya Allah diye diye. Rabbim görünmezleri gönderiver Gazze'ye. Kavuştur sen zafere, koy ya da Bedr'in yerine. Bizlere de nasip et uyanmak uykumuzdan, mahrum bırakma bizi mübarek yurdumuzdan. Ve şimdi de programımıza Enes Karadeniz'in kaleme aldığı İslam'ın özü, imanda tevhid, ümmette vahdet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Peygamber Efendimiz'in İslam'ı tebliğe başladığı günden bu yana insanlar her devirde tevhide çağrılmış, kimisi bu çağrıya kulak verip iman ederken kimisi bu çağrıya kulak tıkamıştır. İnsanoğlunun İslam'la müşerref olması nasıl ihsan-ı ilahi ise tevhid üzere bir araya gelemeyişi de murad-ı ilahidir. Zira Hak Teâlâ'nın sayısız esması vardır ve İmam-ı Rabbani'nin de ifade eylediği üzere Allah bazı kullarına hidayete erdiren manasına gelen El-Hadi sıfatıyla tecelli ederken buna mukabil bazılarına da dalalete düşüren, doğru yoldan çıkarıp eğri yola düşüren anlamına gelen El-Mudil sıfatıyla tecelli eder. İşte bu sebepledir ki insanoğlu arasında iman sahipleri ezelden beri var olmuş ve ebediyen var olacaktır. Yine aynı sebepten ötürü inkar eden kafir ve müşrikler de kıyamete kadar mevcut olacaktır. Zira Allah Teala birbirinin zıddı olan sıfatların sahibidir. Yani Camiül Ezdat'tır. Bu zıt sıfatlar daima tecelli etmektedir. İlahi esma ve sıfatların tecelli sahası olan kainatta bazen biri ve bazen diğeri yek diğerine galebe sağlar. Bu da demektir ki Allahu Azimüşşan'ın her bir ismi, her bir sıfatı galiben ya da mağluben mutlaka tezahür ve tecelli halindedir. El-Hadi ismi zıddı olan El-Mudil ismi şerifine galebe sağladıkça iman edenlerin sayısı artarken bunun aksi olduğunda küfür ve dalalete düşenlerin sayısı artmaktadır. Bu durum tek tek fertler içinde cari olup bir kişi Allah'ın Hadi ismine mazhar olduğunda imana kavuşur, tevhide erer, Mudil ismine mazhar olduğunda ise imandan mahrum kalır. Buradan da anlaşılmaktadır ki iman bir lütfu ilahidir. Yalnızca çalışmakla elde edilmez, Allah'ın inayetiyle hasıl olur. Şuara suresinin 3. ve 4. ayetleri bu hakikati beyan buyurmaktadır. Ey Muhammed! Mü'min olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmesi üzerine Allah'ın el-hadi sıfatına mazhar olup da Müslüman olan, tevhide eren mü'minler, ümmeti Muhammed olmanın mes'ud ve bahtiyarlığıyla hayatlarına devam ederken, iman etmeyenlerse Peygamber Efendimizin ümmetinin gayrimüslimleri olarak kalmışlardır. Hak Teâlâ Efendimiz'i Rasul ve Nebi olarak seçmiş ve bütün insanları O'nun ümmeti kılmıştır. İslam dini tebliğ edildiğinde bu davete icabet ederek Müslüman olanlara ümmeti icabe, daveti reddedenlere de ümmeti gayri icabe denir. Bu demektir ki ümmeti Muhammed'in tevhidi yalnızca Müslümanlar arasında temin ve tahakkuk edebilmektir. Peygamber Efendimiz'in riyasetinde bir ve beraber olan Müslümanlar vahdet halinde yaşamışlardır. Bu birliktelik, sevgili Peygamberimizin Medine vesikasıyla temelini attığı İslam devletinin hakimiyeti altında devam ede gelmiştir. Vakti ecel erişip, Peygamber Efendimiz ebedi aleme irtihal eyledikten sonra Hulefai Raşid'in devri başlamıştır. Dört büyük halife, İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek için fevkalade gayret göstermiş, Hazreti Ebu Bekir ridde hareketlerini, Hazreti Ömer yalancı peygamberleri tedip ederek ümmetin vahdetini sağlamıştır. Ancak başta hariciler olmak üzere ayrılıkçı gruplar türemiş, ümmeti Muhammed'in arasında büyük fitneler zuhur etmiştir. Bilahare İslam ümmeti tarih boyunca daha birçok fitneyle fırkalara ayrılmış, ana omurga olan ehli sünnet itikadi olarak tevhid üzere devam ede gelmiştir. Ana omurga olan ehli sünnet biiznillah günümüze kadar kendini muhafaza edebilmiştir. Mamafih itikadi veçeden dalalete ve hatta küfre düşen bazı fırkalar tevhidi terk edip şirke düşmüştür. Dini manadaki bu ayrılığı siyasi ayrılıklar takip etmiş ve tevhidi terk etmenin ikinci ayağı vahdeti parçalamak olmuştur. Böylece ümmet içtimai, toplumsal ve siyasi olarak bölünmüş ve parçalanmıştır. Ne yazıktır ki bu parçalanma itikadi sahada kalmamış, ehli sünnette tek bir siyasi organizasyon hilafet müessesesine bağlı olmaktan çıkarak muhtelif devlet ve devletçiklere taksim olunmuştur. Hatta birden fazla hilafet ihdas olunmuş, bazen aynı anda farklı coğrafyalarda 3 ayrı hilafet müessesesi ve 3 ayrı halife hakim olmuştur. Bu ayrılık gayrılık zamanla bertaraf edilmiş ve Osmanlı Devleti ümmeti Muhammed'i nizam-ı alem mefkuresi ve adaletiyle cem etmiş, Osmanlı padişahları yüzyıllarca halife yani emirül müminin olmuştur. Nasıl ki Hazreti Peygamber devrinde bütün Müslümanlar Medine'de kurulan İslam Devleti'nin ferdi ise neredeyse Müslümanların kahir ekseriyeti Osmanlı'ya bağlı veyahut siyasi olarak Osmanlı toprağı olmasa dahi halife olarak Osmanlı padişahını tanır hale gelmişti. Yani itikaden tevhid, siyaseten vahdet, Türkler ve hasaten hanedan-ı âli-i Osman eliyle yeniden teşekkül etmişti. Vakanüvis Aşık Paşazade'nin Osmanlı hanedanı hakkında müeyyet min indillah, Allah indinde teyit olunmuş demesinin bir hikmeti de Osmanlı'nın Müslümanları toparlayıcı rolüne bir atıf olsa gerektir. Büyük mutasavvıf Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi de henüz Osmanlı hanedanı ortalıkta yokken inne aslaha duveletül İslamiye ba'des sahabeti et devletül aliyetül Osmaniye, sahabeden sonra İslam ülkeleri Osmanlı devletiyle sulha erer diyerek Osmanlı'yı müjdelemiştir. Bu sulh, sükun, adalet, nizam ve vahdet kolay kazanılmamış uzun harpler ve eziyetler neticesinde temin edilmişti. Bu muvaffakiyetin mimarlarından Yavuz Sultan Selim, ümmetin tevhidinin bozulma ihtimalinin en büyük korkusu olduğunu kaleme aldığı bir dörtlükle dile getirmiştir. Milletimde ihtilafu tefrika endişesi. Bu şeyi kabrimde hatta bi karar eyler beni. İttihat oldu hucumi hasmı def'e çaremiz, ittihat etmezse millet dağdar eyler beni. Yani milletimde husule gelmesi mümkün olan anlaşmazlık ve nifaktan duyduğum endişe, hayatta olduğum zamanlar şöyle dursun, kabrimde bile beni huzursuz eder. Düşmanlarını, saldırılarını bertaraf edebilmek için tek çaremiz birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Eğer milletimiz birlik ve beraberlik içinde olmazsa, vücudunu kızgın bir demirle dağlayan kişinin ızdırabını duyarım. İslam tarihinden çıkarılacak ders şudur ki itikadımızı, tevhid inancımızı muhafaza etmek, yani muvahhid olmak ilk vazifemizdir. Bununla beraber bir büyük vazifede bütün müminleri tek bir bedenin azaları gibi bir arada tutarak cismani tevhidi temin etmektir. Yani bize düşen Müslüman olarak tevhid üzere bir akide sahibi olmak, kısacası muvahhid olmaktır. Ümmete düşense birliğini daim kılmak, tefrikaya fırsat vermemek, yani vahdet üzere olmaktır. Enbiyalar Serveri Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa duçar olur. Hakiki tevhidin ve ihlasın özünü beyan buyuran bu hadisi şerife binaen denebilir ki, eğer müminler bir ve beraber olmazsa birbirinin acısından da imtihanından da gafil olur. Oysa milletleri millet, ümmetleri ümmet kılan şey tefekkür ve tahassüs birliğidir. Yani aynı şeye sevinen ve aynı şeyden ötürü mahzun olan insanlar bir millet veya ümmet olarak adlandırılabilir. Efendimizin Medine'de ilk iş olarak bir siyasi yapı ortaya koyması ve İslam devletini tesis etmesinin hikmetlerinden biri de budur. Bütün Müslümanları, aynı bedenin azaları, organları gibi tek bir siyasi hakimiyetin altında cem etmek. Bizler de bugün için alemi İslam olarak tek bir siyasi yapının hakimiyeti altında olmasak da, Müslümanların başında tek bir emirül müminin ve halife bulunmasa da, ümmeti Muhammed olarak tek bir bedenin uzuvları gibi olmalı, ümmetin derdiyle dertlenmeliyiz. O zaman izni ilahi ile içimizden fatihler, yavuzlar ve kanuniler çıkar ve tevhidimizi vahdetle tezyin ve takviye eder. Değerli dinleyenlerimiz, Enes Karadeniz imzalı İslam'ın Özü İmanda Tevhid, Ümmette Vahdet başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi böylelikle noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.